Ayrım 4.
Benim için fark etmez. Sol taraftan 5-6 kilometre uzaktaki bir noktadan art arda 4 aydınlatma mermisi atılıyor. Bir an için denize yakın karanlığın sınırında amcamın beni seyrettiğini hatırlıyorum. Amcam. Keşke burada olsaydı. Birazdan ona ihtiyacımız olabilir. Tarık bize dönmeden, ötekilere karşı yerine getirmek zorunda olduğumuz sorumluluklar var, diyor. Sonra yıldızları yok eden aydınlığın kaybolmasını bekleyip, sert bir sesle bitiriyor konuşmasını. İsterseniz oylayalım. Şimdi tam karşımda. Acaba gönlü de bu kararlı haliyle mi etkilemeyi başardı? Başımı sallıyorum. Oylamayacağımızı biliyorsun. Sana uymak zorundayız. Tarık Ali'ye dönüyor. Oylamaya gerek yok, diyor Ali. Biraz daha bekleriz. Ali'nin sözlerini sessizlik izliyor. Üçümüz de susuyoruz. Gecenin altında daha da yassı görünen düzlük, düzlükteki çalılar, çalıların içinde bizi arayan askerler de sessizliğe uyuyor. Birkaç dakika sonra Tarık sürünerek eski yerine dönüyor. Bense geride Ali ve gecenin soğuğuyla kalıyorum. Bekleyeceğiz. Çok geçmeden Ali, sessizlik alışkanlığına zarar veriyormuş gibi beklemeden gülerek, "İster doğuya ister batıya," diyor. "Şu anda bir sigara için gökyüzüne bile tırmanırım." Elimi uzatıyorum, gülümsüyor. Saçlarına dokunuyorum. Ölürse bir daha bu kadar saf bir gülümseme göremeyeceğim. Ali dokunuşumdan kuşkulanarak, "Ne düşünüyorsun?" diyor. "Ne mi?" "Amca mı?" diyorum ona öleceğini belli etmeden. Amcamı ve Rum sevgilisini. Ali amcamdan bıktığını anlatmak için kaşlarını kaldırmayı deniyor ama başaramıyor. Bir an yüzü asılıyor. Kurşun önce gülümsemesini, sonra onu öldürecek. Dudaklarından yere düşmek üzere olan gülümsemeyi son anda yakalayarak, "Amcanla ne alıp veremediğin var senin?" diyor. "Ona hayranım." "Hayran mı?" "Evet," diyorum. "Gerektiği zaman gerektiği gibi ölmesini bildiği için." Kararlılığım amcama sataşmaktan vazgeçiriyor onu. Ortalığı az önceki sessizlik kaplayınca birden gülmeye ara vereceğini hatırlamış gibi atılıyor. "Ya o kız, onu buldun mu?" Başımı sallıyorum. "Ona benden söz ettin mi?" Bu kez başımı sallamıyorum. "Alçak," diyor Ali. "Hep kendini anlatıp durdun değil mi?" "Hayır," diyorum. "Kıza amcamı sevdiğimi de söyledim." "Senin ölü ya da diri bir amcan olduğuna inanmıyorum," diyor Ali. "Onunla ilgili anlattığın bütün hikayeler uydurma geliyor bana." Yüzümün onunki gibi aydınlanmadığını bildiğim halde bu kez ben gülüyorum. Buraya gelen herkesin bir amcası olmalı. Birden amcama ona ödünç vermeyi düşünüyorum. Ölürken ona yardım edebilir. Yumruğuyla omzuma vurunca ona dönüyorum. Cevabımı bekliyor. "Ben de seni gördüğümde borazan çaldığına inanmamıştım." "Trompet," diyor Ali. Sonra sırasını kaptırmaktan korkuyormuş gibi aceleyle ekliyor. "Aslında konservatuvardaki ilk yıl balet olmaya niyetliydim. Ama bir süre sonra belini tuttuğum kızları gıdıkladığımı fark ettim." "Neden?" diye soruyorum. Kararlı bir sesle kendini savunuyor. "Güldürmek için. Yemin ediyorum çoğu gülmekten hoşlanıyordu ve ben onları gıdıkladığımın farkında bile değildim. Sadece gülmelerini istiyordum. Hepsi o kadar." "Kim fark etti?" diyorum. "Neyi?" diyor Ali. "Kızları sıkıştırdığını." Bir an kapı arkasında kızları seyrederken yakalanmış liseli bir öğrenci gibi kızarıyor. Sonra itiraf ediyor. "Müdür, sömestrin ortasında beni çağırdı. Ona gülmekten hoşlandığımı söyledim. Odasından kovdu beni. Bir hafta sonra yine çağırdı. Çalarken gülemeyeceğim bir alet bulduğunu söylerken ağzı kulaklarındaydı. Ve sen de böylece borazancı oldun." "Trompetçi kalın kafalı," diyor Ali. "Borazanla trompet arasında çok fark vardır. Bilmiyorsan öğren." Bana farkı anlatacak sesi gecenin içinde kaybolup gidiyor. Onu dinlemiyordum. Ben gönüle, o da bir süre sonra onu unuttuğumu fark edince içemediği sigarasına dönüyor. Susunca onu ve sırtındaki kurşunu unutup dudaklarımdaki kuruluktan, çeneme batan namludan, kasıklarımdaki basınçtan kurtulmak için sırt üstü dönüyorum. Tepe hala orada. Birden Ali'nin oraya gidemeyeceğini hatırlıyorum. Orada olmak. Gözlerimi kapıyorum. Şimdi orada olsam, o kız kucağıma otursa ve ben göğüslerini tutup ona burada olanları anlatsam, sonra Güneyden az önceki aydınlatma mermilerinin düştüğü yere yakın bir tepeden yükselen şiddetli makineli ateşi beni tepeden koparıyor. Kız makineliler onu taramış gibi silkinip göğsünü ellerimden kurtarıyor. Gözlerinde ikimizin de boğulacağı kadar derin bir korku var. "Bu sesler," diyor. Ama devam edemiyor. Kramp göğsü gibi dilini de katılaştırıyor. Ebu Halid'in zamanlamasına küfredip doğruluyorum. Aynı anda yeni ateş dalgası geceyi bir kağıt gibi yırtarak ikiye ayırıyor. Birinde biz, ötekisinde ise Ebu Halid ve adamları var. İçkiye uzanıp ikimize de yetecek bir yudum alıyorum. Kız ancak üçüncü yudumda göğsünün ucundan dudaklarına kadar tırmanan krampı çözüp korkuyla soruyor. "Ne oluyor?" "Askerler," diyorum kıza. "Hani buluşacağımız grup vardı ya." "İşte onları sıkıştırdılar." Kız önce alçak ve boğuk, sonra tizleşerek insanı şaşırtacak kadar incelen çığlıklar atıyor art arda. Onu susturmalıyım. Bağırışı beni de sinirlendiriyor. Tokat onun yerine beni yatıştırıyor. Başka bir şey yapmalıyım. Kulağına eğilip fısıldıyorum. "Seni buraya korkutmak için getirmedim." İnanmıyor. Kolumu kaldırınca inler gibi "ama çok korkuyorum," diyor. Kollarımla arasına alıp avutur gibi sallıyorum onu. Yararı yok, yatışmayacak. "Başka şeyler düşünmeye çalış," diyorum. "Gökyüzünü, yıldızları, ovayı. Bak, görüyor musun? 20 kilometre ötede deniz var." Kızın titremesi daha da hızlanıyor. Belki de yanıldım. Onu buraya getirmek yerine sabahı bekleyip sınıra götürmeliydim. Uzaktaki makineliler melodisi duyulmayan bir müziğin ritmini tutuyormuş gibi yeniden takırdamaya başlayınca kıza daha sıkı sarılıp "Göğüslerin çok güzel," diyorum. Göğüslerinin güzelliği de avutmuyor onu. Kısık bir sesle "Anlatın," diye inliyor. "Ne olur bir şeyler söyleyin. Orada ne oluyor?" Şişeyi uzatıyorum. "İçki ister misin?" Kız sabırsız bir hareketle başını sallayarak "Hayır," diye bağırıyor. "Yalnızca burada neler olup bittiğini bilmek istiyorum." Demek bilmek istiyor. Şişeyi yere bırakıp kollarımın arasından uzağa itiyorum onu. "Pekala, madem gerçeği istiyorsun, o tepede Ebu Halid adında gülmeyi unutan biri askerlerle çatışıyor." Makineliler bir an için susunca gerçeğin öteki yarısını da uzatıyorum ona. "Şimdiden adamlarının yarısını kaybetti." "Aman tanrım," diyor kız. Sesindeki acı öfkemi yatıştırıyor. Nemlenen gözlerine bakıyorum. Onu, hayır, yumuşamamalıyım. 20 yıl önce çırılçıplak denize girdi ve Ali onu gördü. Onun için burada. "Tanrı aşkına susmayın," diyor kız. "Konuşun. Sessizlik beni delirtiyor." Sessizlik. Aşağıya bakıyorum. Orada da sessizlik var. Kız denizde boğuluyormuş gibi elini koluma doluyor. "Pekala, konuşacağım." İçkiden bir yudum daha alıp, "O gece buradaydı," diyorum. "Her şey gözlerinin önünde olup bitti." Kız minnet dolu bir sesle, "Kim buradaydı?" diye soruyor. "Biraz önce yardıma çağırdığın Tanrı." Susuyor. Sessizlik boyunca Ebu Halid'in yanındaki Gazze'li genç fedaileri düşünüyorum. Çoğu daha 20. baharlarını yaşamamıştı. Belki bir kadına ilk kez dokunmanın büyüsünü, mutluluğunu ya da hayal kırıklığını henüz tatmamışlardı. Kız Ebu Halid'in yoldaşlarından habersiz, başını yuvasından ilk kez dışarı çıkaran ürkek bir av hayvanı gibi tedirgin bir tavırla mırıldanıyor. "Tanrı'ya inanmıyorsunuz değil mi?" "Ya o? O bize inanıyor muydu? Benim inanmam neyi değiştirirdi?" Makinelilerin çalmaya başladığı yeni melodi, güneydeki tepelerde ölmekte olan Gazzelilerin gövdelerinden yansıyıp Tanrı katına yükselirken cevap veriyorum. Oradakiler inanıyordu. Ama 18 yıl önce ilk onlar öldü. Her birinin vücudunda en az 30 mermi vardı. Boğazlarını da bu iş için eğitilen köpekler parçalamıştı. Kız sessiz çığlıklar atarak nefes alamıyormuş gibi ağzını açmaya çalışıyor. Aldırmadan devam ediyorum. Tanrı parmağını bile kımıldatmadı. Seyretmekle yetindi. Kim bilir, belki de eğleniyordu. Unutma, Tanrı ne İsa'yı çarmıha gerilmekten ne de Muhammed'i taşlanmaktan kurtardı. Kız sonunda nefes borusunu tıkayan dehşeti yarıp haykırıyor. "Susun lütfen. Ne olursunuz susun." Kızın sivrilip keskinleşmiş çığlığı kulaklarıma batınca susuyorum. Ona bağışladığım sessizlik giderek uzuyor. Sonra düzlükten ovaya doğru yuvarlanıyor. İçkiden bir yudum daha alıyorum. Kız, ben, 18 Kasım ötede üçümüz ve ovadaki sessizlik yıldızlı ama soğuk gecenin altına ezilirken Ebu Halid'in genç yoldaşları soldaki tepelerin ardındaki bir kovukta sırası geldikçe birer birer ölüyorlar. Ya Ebu Halid! Kıza dönüp Ebu Halid de ölecek diyorum. 1968 Mart'ında Karamet'te ölmedi ama o tepede birazdan ölecek. Kız Karamet'in neresi olduğunu sormadan hıçkırarak elini ağzına götürüyor. Kusacak. Tekrar şişeye dönüyorum. İkinci yudumun ortasında konuşmaya başlıyor. Gitmek, yani geri dönmek istiyorum. Sözlerinin sonuna noktayı tepenin ardından ovaya sıçrayan patlamalar koyuyor. İkinci yudumun şişede kalan yarısını da içiyorum. Kız başını ellerinin arasına alarak midesinin üstüne kıvrılıyor. Haklıyım, kusacak. Makineli sesiyle tekrar yüzüstü dönüyorum. Ayaz, Bela ve Ali'nin yüzü beni bekliyor. Şaşkınlıkla irkiliyorum. Ne makineliler ne de Ayaz beni şaşırtan. Şaşkınlığımın nedeni Ali'nin yüzü. İlk kez acıyla kasılmış ve gülmüyor. Ebu Halid diye mırıldanıyor. Evet, onlar olmalı. Buldular diyorum. Bence ikiye ayrıldılar. Bu hala bir tahmin diyor Ali. Bir süre silah seslerini dinliyoruz. Ali peşimizdekileri unutmuş gibi soruyor. Sence kurtulabilir mi? Şimdiye kadar hep kurtuldu. Belki yine başarır. Birkaç metre sürünüp düzlükten aşağıya Tarık'a bakıyorum. Eliyle gizlenmemi işaret ediyor. Ali'nin yanına dönüyorum. Yazık diyor. Hiç gülmezdi. Ama yine de severdim onu. Başımı sallayarak sözlerini onaylıyorum. Bir keresinde en son ne zaman güldüğünü sormuştum. Emniyetini açıp silahı yanıma alıyorum. Ali devam ediyor. Irgun köyümü bastığında dedi. 1948'de. O zaman 17 yaşındaymış. Menahem Begin'in adamları Ebu Halid'i öldü diye bırakmışlar. İşte o zaman tavanı çökmüş bir evde ağlamayı kendine yediremediği için onu kurtarmaya gelinceye kadar saatlerce deli gibi gülmüş. Boğazındaki yara da o geceden kalmış olmalı diyerek sözünü kesiyorum. Bir süre o geceden pek farkı olmayan ve önümüzde bir tabut gibi kapağı açılmış kendi gecemizi düşünüyorum. 5 kilometre ötede ikinci mermi dalgası Ebu Halid'e doğru atılırken Ali makinelileri unutmak ister gibi mırıldanıyor. Onu tartışmalarda güçlü ve yenilmez yapan böyle bir anısı olması bence. Hayır, aynı düşüncede değilim. Sadece inatçıydı. Bize kızmasının nedeni partili olmayışımız diyorum. Onun için romantik budalalar dedi bize. Ali Ebu Halid'e cevap verir gibi başını sallıyor. Savaşlar romantizm ve romantikler olmadan kazanılmaz. Hele asık suratla hiçbir yere varılmaz. Susup Ebu Halid'in yüzünü hatırlamaya çalışıyorum. Evet, çoğunlukla asıktı yüzü. Ya yüreği? Ali'ye dönüyorum. Sıra bende. Yüreği onca acıyı öğütecek kadar büyüktü. Belki de yüzü o yüreğin ağırlığı altında ezilmişti ve bunun için asıktı. Büyük bir yürek taşımak her zaman başa beladır. Ali şaka yapmışım gibi gülmeye başlıyor. Birden durumun garipliğini fark ediyorum. Henüz ölmemiş Ebu Halid için matem tutarken yanımda birazdan ölecek borazancı gülmeye çalışıyor. Partili ya da partisiz diyor Ali ara verince. Mermi ete girerken kimlik sormuyor. Rengi bir yana hepimizin eti aynı. Silah sesleri soldaki tepeleri üçüncü kez delikle şikedene kadar konuşmuyoruz. Ortalığı artık geçici olduğunu bildiğimiz sessizlik kaplayınca Ali az önceki cümlesini bitirir gibi mırıldanıyor. Hiç kurşunun ete girerken çıkardığı sesi duydun mu? Neyi göreceğimi bilerek yüzüne bakıyorum. Çabalamış, yine de kaderine teslim olmuş bir merak. Evet, farkında. Sırtında birazdan ciğerlerine varacak bir mermi olduğunu biliyor. Hayır diyorum aceleyle. Duymayı da istemem çünkü sözlerimin gerisini o getiriyor. Kurşun ya sana ya da yanındakine giriyordur. Ne saçmalama ne de bırak bunları diyebiliyorum. İçki içme isteği bir yumruk gibi sertleşerek nefes borumdan göğsüme inip soluğumu kesiyor. Boğulacağım. O ottan biraz daha bulabilsem. Ali dostça başımı okşuyor. Ona bakmıyorum. Ölecek. İkimiz de biliyoruz bunu. Çünkü tam ciğerlerinden vurdular onu. Bağıracağım. Bağırmak üzereyken dost yatıştırıcı sesini duyuyorum. O kız tepedeki ne yapıyor? Gözleriyle buluşmamaya çalışarak başımı yukarıdaki düzlüğe çeviriyorum. Doğru, orada ikimizin yarattığı bir kız var. Herhalde korkmuştur, diyor. 5 dakika önce ona sarılmıştım. Suçumu itiraf ederken sesim kısılıyor. Sonra kucağıma alıp göğüslerini tuttum. Güçsüz, yaralı yumruğu çeneme iniyor. Ödeştik. O kızların bellerini tutardı, ben de göğüslerini. Nasıldı, hoşuna gitti mi? Birden şimdiye kadar hiçbir kadının göğsüne dokunmadığımı fark ediyorum. Korkarak gözlerini buluyorum. Yüzünde canı yanan bir gülümseme var şimdi. Casablanca filmini seyrettin mi? Işığı azalan gözleri şaşkınlıkla erileşiyor. Hayır, tepedeki kız filmdekine mi benziyordu? Bilmiyorum, diyorum. Sadece o film aklıma geldi birden. Bu onu güldürüyor. Bir süre yeniden konuşuncaya kadar boğazımdaki yumrukla ona eşlik ediyorum. Kıvırcık saçlıydı değil mi? Saçları? Bilmiyorum, hiç düşünmedim. Yutkunup yumruğu tutuyorum. Yoksa onu tanıyor musun? Galiba, diyor. 2 yıl önce bir yerde gördüm onu. Sonra gözlerini benimkilerden kaçırıyor. Eğer bu kez ona benden söz edeceğine söz verirsen seni yine idare edebilirim. Tepeye bakıyorum. Evet, fena fikir değil. Eğer kız korkmuşsa Ali onu güldürebilir. Sıra sende, diyorum. Yanına git, belinden tut ve balet olduğunu düşünüp gıdıkla onu. Nasılsa müdür yok burada. Gülüşü korkusunu yenecektir. Ali, şşş, diyor. Sonra kesik kesik öksürür gibi gülüyor. Parmağını izliyorum. Gelen müdür değil, Tarık. Şansım yokmuş. Tarık sürünerek yaklaşıncaya kadar o şanssızlığı ve sırtındaki delikle bense karnımdaki yumrukla susuyoruz. Tarık çıkıntıya varınca silahını uzatıyor. İkisini birden yanımıza çekiyorum. O sırada görüyorum otu. Koparıp ağzıma atarken Tarık derin bir soluk alarak konuşmaya başlıyor. Dediğim gibi solumuzdalar. Alnında yine siyahlaşmış ter damlacıkları var. Siliyor. Vakit geçirmeden artık yalnızız, diyor. Buluşma olmayacak. Başımızın çaresine bakmak zorundayız. Başımızın çaresi doğuda mı batıda mı? İşte bütün sorun bu, diyorum. Tarık önce afallıyor, sonra kızıyor, sonra düşünüyor, sonra kafayı buldun galiba deyip başını çeviriyor. Damağıma yapıştırdığım otu dilime alıyorum. O anda uzaktaki tepeden birkaç kez üst üste duyulan boğuk patlamalar havaya sıçrayıp tepedeki fanusa çarparak ovaya düşüyor. Bu ovadan hiçbir şey kaçamayacak bu gece. Sadece tepedeki o kız belki. El bombası, diyor Ali. Bu. Tamamlayamadığı cümleyi Tarık bitiriyor. Ebu Halide iyice sokuldular. Ne diyorsun? Şaşıracağını bilerek, doğuya, sınıra doğru gidelim, diyorum. Ya, sessizlik sinirlerini iyice gerince, az önce batı diyordun, diye devam ediyor. Neden düşünceni değiştirdin? Düşünceler değişmek için vardırlar. Ama bunu ona söylemiyorum. Zaman kaybettik. Yarım saat önce yola çıksaydık, epeyce önde olacaktık. Şimdi, yutkunuyorum. Eğer ikiye ayrıldılarsa, doğuya da batıya da gitsek peşimizdeler. Bu durumda doğuya gitmekle şansımızı artırırız. Eğer ayrılmadılarsa, kaybettiğimiz zamanı kazandık demektir. Bizi izlemiyorlardır ve güneş doğmadan sınıra varabiliriz. Aramızdaki sessizlik birden yay gibi geriliyor. Kızdı. Ali giriyor araya. Ben baştan beri batıdan yanayım. Eğer denizdeysen, hava da bozuksa, kıyıya değil, açık denize doğru açılmak daha güvencelidir. Tarık delilik bulaşıcıymış gibi bana bakarak, anlamadım, diyor. Neler saçmalıyorsunuz siz? Ali, kıyıya çok yanaşırsan dalgalar seni kayalara atar, parçalar. Hava yatışıncaya kadar açıkta beklemek daha iyidir, diyor. Ali'ye bakıyorum. Ne demek istediğini anladım. Bizimle gelmeyecek. Yine de insanlar her seferinde kendilerini kıyıya atarlar diye karşı koymaya çalışıyorum. İnsanca bir reflekstir bu. Doğuya gideceğiz, diyor Tarık. Doğru olan bir an önce geri dönmeye çalışmak. Gece iyice koyulaşırken Ali ve ben Ebu Halid'in etine giren kurşunları düşünmemeye çalışarak Tarık'ı dinliyoruz. Ortalığın yatışmasını bekleyecek, sonra yola koyulacağız. Bu arada sözlerine ara veriyor. O kısacık saniye sona ermeden korkuyla ürperiyorum. Söylememeli. Söyleme diye bağırmama kalmadan Tarık kararlı bir ifadeyle konuşmasını sürdürüyor. Birimiz vurulur ya da yaralanırsa ötekiler ona yardım etmeyecek. Vurulan geride kalacak. Söyledi. Bel kemiğim tuzla buz olurken yana dönüyorum. Ali. Gülümsemesi sönmüş, gözleri ise yerde. Tarık daha bitmedi diyerek devam ediyor. Eğer olur da aramızdan biri canlı olarak ellerine geçerse kesinlikle adını söylemeyecek. Anlaşıldı değil mi? Ne olursa olsun adını söylemeyecek. Adımızı unutacağız. Ali başını kaldırıyor. Gözlerinin dibinde saklamaya çalıştığı bir suçlunun bakışı var. Tarık tekrarlıyor. Unutmayın. Şu andan itibaren adımızı unuttuk biz. Adım. İlk öğrendiğim, yüzümden daha belirleyici olan, beni başkalarından farklı kılan o sihirli sözcük. Elveda. Seni unutuyorum. Siz bu haftaki 4. psikiyatristsiniz, diyorum karşımdaki gözlerini kıpırdatmadan bakan kadına. İlki altımı ne zamana kadar ıslattığımı, ikincisi anneme aşık olup olmadığımı, üçüncüsü ise çocukluğumu merak ediyordu. Susup sormasını bekliyorum, sormuyor. Pekala, siz ne öğrenmek istiyorsunuz? Eşcinsel olup olmadığımı mı? Adınızı, diyor kadın hiç beklemeden. Adımı mı? Kadın başını ve kaşlarını sesine katarak soruyor. Adınızı öğrenmek istemem çok mu garip? Kahkahalarla gülüyorum. Susunca soruyor. Neden güldünüz? Adımı unuttum ben, diyorum. Ölü denize yakın bir tepede. Tam 4 yıl oldu. Kaşları bu kez geriye çekilerek açılıyor. Unuttunuz mu? Olduğundan daha genç görünüyor. Bakışlarımız karşılaşınca sorusunu hatırlayıp başımı sallıyorum. Nasıl olur? Siz bir insansınız ve her insanın bir adı olur. Yanılıyor. Benim için sorun insandan başka bir şey olmak, diyorum. Bir süredir bunu deniyorum. Kadın onaylamıyor. Ama bu kendinizi anlamsız bir hayata mahkum etmek değil mi? Artık yeter. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Hayata, şu parmak izi gibi ne yaparsak yapalım kurtulamadığımız bela. Sizin için hayat ne anlama geliyor? Kadın sadece gözlerini kırpıyor. Durun, sakın söylemeyin, ben tahmin edeyim. Hayat sizin için olsa olsa insanla adı arasındaki o kısa çizgiye sığan her şeydir. Oysa benim için hayat, şu andaki öfkemle biraz sonraki aldırmazlığımın arasında benim bulunmadığım bir yerde, benden uzakta olan her şey. Kadın biri dokunmuş gibi bacaklarını kımıldatıp öne doğru eğiliyor. Çetin bir ceviz olduğunuzu biliyorum. Ama sakın benim de ötekiler gibi vazgeçeceğimi sanmayın. Çetin değil, sarhoş bir cevizim ben, diyorum kadına. Unuttunuz mu? Buraya damarlarımda dolaşan alkolü süzmeniz için yatırdılar beni. Hemen cevap vermiyor. Önce geriye yaslanıyor. O zaman fark ediyorum. Bacakları insanı şaşırtacak kadar biçimli. Kadın eliyle gözlüğüne dokunup, sanki canımı okuyacak soruyu bulmuş gibi hafifçe gülümseyerek soruyor. Sizce hayat nedir? Kolay bir soru bu. Beklemeden, bu soruya verilecek en az 15 mantıklı cevap biliyorum diye karşılık veriyorum. Birincisinden başlayın, diyor kadın. Önce hatırlamalıyım. Susuyorum. Kadın da konuşmuyor. Gözlerimi kapayıp çok uzakta kalan o kasımı, aydınlatma mermileriyle saflığını yitiren geceyi hatırlamaya çalışıyorum. Hayat, gözlerimi açıyorum. Kadın donuk, anlamsız yüzüyle beni bekliyor. Pekala istediği cevabı alacak.